Ayrım 11, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 100. Paragon Komitesi'nin ikinci toplantısı öğleden sonra geç saatlerde yine Kobra Salonu'nda yer aldı. Harcourt Smith, Sir Bernard Hemings'i temsilen katılıyordu. Preston'un raporunun kopyalarını herkese dağıttı, herkes sessizce okudu. Bitirdikleri zaman Sir Anthony Plump, evet diye sordu. Mantıklı gibi dedi Sir Hubert Villiers. Bence Bay Preston bu kadar kısa süre içinde iyi iş çıkarmış. Bu söz Sir Nigel Irvine'dan geliyordu. Harcourt Smith pek hafifçe gülümsedi. Ama tabii suçlu bu iki adamdan biri olmayabilir dedi. Yok etsin diye verilmiş belgeleri bir kadın memur da bal gibi cebine atabilir. Brian Harcourt Smith alıngan ve hınçlı adamdı. Ömrü boyunca çevresindekilerin işleri kolayca yürütebilmesini hazmedememişti bir türlü. Birbirleriyle okuldan, askerlikten, üniversiteden gelen yakınlıklarını da hazmedemezdi insanların. Onlar gerekirse bu yakınlıklardan yararlanıyorlardı. Sihirli bir çember olarak kullanıyorlardı o ilişkilerini. Ne yazık ki kendisi o çemberin üyesi değildi. Kendi kendine hep gerçekten genel müdür olduğum gün bu insanların arasında onların eşiti olarak oturuyor olacağım ve o zaman beni gerçekten dinleyecekler der dururdu. Masanın öbür ucundaki Sir Nigel Irvine pek gözlemci bir insan olduğundan Harcourt Smith'in gözlerindeki ifadeyi kaçırmadı, hemen kaygılandı. Bu adam kolay öfkelenebilirdi. Irvine, Sir Bernard Hemings'in dostu ve yaşıtıydı, hatta dostlukları pek eskiydi. Sonbaharda MI5'in başına kimin geçeceği konusunda bir an kaygı duydu. Harcourt Smith'in gizli öfkesi, belki gizli hırsı acaba nereye kadar uzanabilirdi? Ya da uzanmıştı belki şimdiden. Sir Anthony Plump, Bay Preston'ın neler istediğini hepimiz öğrendik dedi. Sürekli gözlem, izin var mı? Eller havaya kalktı. Her cuma günü MI5'te bir toplantı yapılırdı. Başkanlığa Kaan'ın başı geçerdi. Bu toplantıda diğer başkanlar neye ihtiyaçları olduğunu sayarlardı. Mali kaynak, teknik servis ya da zanlılarının gözlemi açısından. Baskı her zaman gözetleme ekiplerini yöneten Ağa'nın başkanı üzerine binerdi. Ama o cuma, yani 30 Ocak toplantısında gözetlemeci isteyenler kimseyi bulamadılar. Harcourt Smith iki gün önce özel yetkisini kullanıp ekipleri Preston'ın işinde görevlendirmişti. Her ekipte 6 eleman vardı. 4'ü gözcü, ikisi de şofördü, 4'te ekip vardı. 24 saatlik vardiya uygulayacaklardı. Başlarına da sorumlular konunca tam 48 gözetleme elemanı başka işlerden çekilip alınmış oluyordu. Haksızlıktı bu ama kimsenin elinden bir şey gelmezdi. Kork'taki briefing görevleri ekiplere şunları söylüyorlardı. İki hedef var, biri şu, biri de şu. Biri evli ama karısı Sayfiye'de, batı kesiminde oturuyor. Bakanlığa genellikle yürüyerek gelip gidiyor. Arası 1,5 mil var yok, öteki bekar. Aiden Bridge'de oturuyor, yani kentte. Her gün trenle gelip gidiyor, yarın başlıyoruz. Teknik destek ekipleri telefonu ve posta kontrolünü hallettiler. Sir Richard Peters ile Bay George Berenson da birden mikroskop altına giriverdi. Ekipler Fontenay apartmanına elden teslim edilen paketi kıl payı kaçırmış oldular. Paketi daire sahibi işinden dönüşünde kapıcıdan teslim aldı. İçinde Glen elmaslarının taklitleri vardı. Ertesi sabah Coutts Bankası'nın kasasına kondu. 6. kısım. Ayın 13'ü Cuma'ya rastlarsa uğursuzdur derler ama John Preston için tam tersi oldu. İki önemli memurun izlenmesi konusunda ilk esaslı ipucunu o zaman yakaladı. Gözetlemeler 16 gündür sonuçsuz devam ediyordu. İki adam da alışkanlıklarına bağlı insanlardı. İkisi de izlendiklerinden kuşkulanmıyorlardı. Yani peşlerinde adam aramıyor, gözetleyicilerin işini kolaylaştırıyorlardı. Ne var ki çok sıkıcıydı gözetlemecilerin işi. Londra'da oturan Belgravia'daki apartmanından her gün aynı saatte çıkıyor, Hyde Park köşesine yürüyor, Constitution Hill'e sapıyor, St. James Park'ın içinden geçiyordu. Oradan çıkınca Horse Guards Parade'e gelmiş oluyor, orayı geçip Whitehall'a, dosdoğru bakanlığa gidiyordu. Bazen öğle yemeğine çıkıyor, bazen büroda yiyordu. Akşamlarını ya evinde ya kulübünde geçirme alışkanlığındaydı. Trenle gidip gelen Eden Bridge yakınında nefis bir bahçeli evde oturuyor, Londra'ya gelmek için her sabah aynı trene biniyordu. Sonra Charing Cross istasyonundan bakanlığa yürüyüp kapıdan giriyor, gözden kayboluyordu. Gececi ekip buz gibi havada o evin çevresinde nöbet tutuyor, sabah olduğunda sabahçı ekibe görevi sevinerek teslim ediyordu. İki zanlı da kuşku çekecek bir şey yapmıyordu. Posta ve telefon kontrolü normal bilgiler getiriyor, saygın bir sosyal hayatı yansıtıyordu Şubat'ın 13'üne kadar. Preston operasyon kontrolörü olarak Cork Sokağı binasının bodrumunda telsiz bağlantısının başındaydı. O sıra Sir Richard Peters'ı izleyen B takımı aradı. "Joe taksi çağırıyor, biz arabalarla peşindeyiz." Gözetlemecilerin dilinde zanlı her zaman ya Joe olurdu, ya arkadaş ya da dostumuz. B takımı vardiyayı bitirince Preston ekip başı Harry Birkinshaw'la konuştu. Ufak tefek, orta yaşlı, eski bir profesyoneldi ekip başı. Saatlerce Londra sokaklarında dikkat çekmeden beklemeyi becerir, sonra izlediği kişi elinden kaçar gibi olursa da yıldırım hızıyla hareket etmeyi bilirdi. Sırtında kareli ceket, başında şapka, kolunda yağmurluk vardı. Boynuna fotoğraf makinesini kayışından asmış, tipik Amerikalı turist olmuştu. Bu ceket, şapka ve yağmurluk tüm gözetlemecilerin giydiklerinden olup ters yüz edilebiliyordu. Böylece birkaç saniyede kılık değiştirebilmek çok hoşlarına giderdi gözetlemecilerin. "Neler oldu Harry?" diye sordu Preston. "Bakanlıktan çıktı, her zamanki saatinde çıktı, peşine takıldık. Ama her günkü yoluna sapacağı yerde Trafalgar'a kadar yürüyüp elini kaldırdı, taksi çağırdı. Biz tam vardiyanın sonundaydık, nöbeti devralacak ekibe hazır olmaları için seslendik, sonra taksinin peşine düştük. Bayswater yolu üzerindeki mezecinin önünde indi. Glen Ricard Park yoluna saptı, yolun orta yerinde birden bahçeli bir eve doğru giriş yaptı. Evin önünde merdivenler aşağıya doğru iniyordu, bodrum katına. Bizim çocuklardan biri yaklaşıp baktı. Merdivenlerde hiçbir şey yoktu. Yalnızca sonunda bodrumun kapısı. Adam oraya girmişti. Ama çocuk hemen çekilmek zorunda kaldı. Joe geri çıkıyordu. Merdivenleri tekrar tırmandı. Bayswater yoluna döndü. Yeni bir taksiye bindi. Tekrar batı kesimine yöneldi. Ondan sonra yine eski programına döndü. Park Lane'in sonunda onu yeni ekibe devrettik. Aşağı inen merdivenlerin dibinde ne kadar kaldı? 30-40 saniye dedi Birkinshaw. Ya kapı çok hızlı açıldı ya da kendisinde anahtar vardı. İçeriden ışık falan gelmiyordu. Sanki orada mektup almaya ya da geldi mi diye bakmaya gitmişti. Nasıl bir bina bu? Pis görünüşlü bir binanın bodrumu. Hepsini sabah raporuna yazacağım. Şimdi gidebilir miyim? Ayaklarıma kara sular indi. Preston o geceyi bu olayı merak etmekle geçirdi. Sir Richard Peters'ın ne işi vardı Bayswater'ın pis bir bodrumunda? 40 saniye. İçeride biriyle görüşmüş olamazdı. Süre çok kısaydı. Mektup almak ya da mesaj bırakmak. Evi hemen gözetleme altına aldırdı. Bir araba, bir adam, elinde de fotoğraf makinesi. Bir saat sonra nöbet başlamıştı. Hafta sonları hafta sonlarıydı ne de olsa. Preston gerçi cumartesi pazarda o bodrum daireyi arattırabilirdi sivil yetkililere. Ama o zaman kuşku uyanırdı. Bu çok gizli bir operasyondu. Pazartesiye kadar beklemeye karar verdi. Albion Komitesi kendine başkan ve sözcü olarak Profesör Krylov'u seçmişti. Komitenin genel sekretere ilk düşüncelerini yansıtmaya hazır olduğunu binbaşı Pavlov'a o haber verdi. Bu işi cumartesi sabahı yaptı. Birkaç saat sonra komitenin dört üyesine, yoldaş genel sekreterin Usovo'daki hafta sonu dağçasına gelmeleri bildirildi. Öbür üçü kendi arabalarıyla geldiler. Binbaşı Pavlo Philby'yi alıp getirdi. Philby bu durumda KGB şoförü Gregoriev'den kurtulmuş oldu. 2 haftadan beri her yere o taşıyordu Philby'yi. Moskova'nın batısındaki Uspenskoye Köprüsü'nün karşı tarafında Moskova Nehri üzerinde Sovyet toplumu ileri gelenlerinin hafta sonu dağçaları vardı. Peredelkino'da sanatçıların, bilim adamlarının ve profesörlerin dağçaları olurdu. Zukovka'da Merkez Komitesi ve diğer politbüro altı yetkililer otururdu. Ama politbüronun kendi üyeleriyle gerçek büyüklerin dağçaları Usovo'daydı, en kibar dağça grubu. Aslında Rus dağçası bir tür yaz eviydi ama bunlar lüks evlerdi. Yüzlerce metrekare çamlık ormanlar içindeydiler. Çevreleri günde 24 saat 9. amirliğin adamları tarafından korunurdu. Philby politbüro üyelerinin o göreve geldikleri anda 4 eve hak kazandıklarını bilirdi. Birincisi Kutuzovski Prospekt'te ailenin oturduğu daireydi. Görevli gözden düşmedikçe orası hep ailenin olarak kalırdı. Sonra Lenin tepelerindeki resmi villa. Orada hizmetkar kadrosu vardı. Telefonlarda dinleme aygıtı bulunurdu. Bu villalar yabancı konuk ağırlamaktan başka işte pek kullanılmazdı. Üçüncüsü Moskova ormanlarındaki dağçaydı. Göreve yeni gelen burayı kendi zevkine göre planlayıp yaptırabilirdi. Sonuncu evde yazlık dağçaydı. O ya Kırım'da ya da Karadeniz kıyısının başka bir yerinde bulunurdu. Ama genel sekreterin yazlık yeri çoktan beri Kislovodsk'taydı. Kafkaslar'da bağırsak hastalıklarına iyi gelen şifalı suyun yakınında. Philby genel sekreterin Usovo'daki dağçasını hiç görmemişti. O buz gibi gecede Çayka oraya vardığı zaman binanın uzun ve alçak olduğunu, taştan yapılmış, sivri damlı olduğunu, döşenişinin de tıpkı Kutuzovski Prospekt'teki daire gibi basit olduğunu gördü. İçerisi yine çok sıcaktı. Genel sekreter onları geniş salonda karşıladı. Şöminede sıcağa katkıda bulunuyordu. Pek az formaliteden sonra genel sekreter Profesör Krilov'a bir işaret yaparak ondan Albion Komitesi'nin görüşlerini anlatmasını istedi. Tahmin edebileceğiniz gibi Sayın Genel Sekreter, biz İngiliz seçmen oylarının en az %10'luk bir bölümünü 2 ana görüş doğrultusunda kaydırmanın çarelerini araştırdık. Birinci yol şimdiki muhafazakar hükümete olan güvenin azalması, ikincisi de halkın memnun ve güvenli yaşamanın en iyi yolu olarak İşçi Partisi'nin iktidara gelmesinde görmesi. Bunu düşünürken kendi kendimize acaba bir tek yöntem bize bunu sağlayabilir, seçimi lehimize çevirebilir mi diye sorduk. Derin incelemeler bize gösterdi ki ekonomik olaylar, yani fabrikaların kapanması, sanayide otomasyon ve işsizliğin artması, hatta sosyal hizmetlerin azaltılması bile bize aradığımız kadar güçlü bir silah kazandıramaz. Kanımızca bir tek büyük olanak var. İngiltere'de ve Batı Avrupa'da şu sıra ekonomi dışı ama çok duygusal bir siyasal sorun nükleer silahsızlanma konusudur. Batı'da bunun önemi ve tartışmaları çok artmış bulunuyor. Milyonlarca sıradan insan bunu tartışıyor. Aslında mesele toplumsal korku. Kanımızca ana silahımız da bu olmalı. Biz bunu sömürebiliriz. Peki öneriniz diye sordu genel sekreter yumuşacık bir sesle. Bu konuda şu ana kadarki çabalarımızı zaten biliyorsunuz Sayın Genel Sekreter. Çeşitli antinükleer lobileri desteklemek için milyonlarca değil milyarlarca ruble harcandı. Batı Avrupa halkı tek yanlı nükleer silahsızlığının tek barış şansı olduğuna inansın diye büyük zahmetler çekildi. Kazancımız da büyük oldu ama sanırız bu kez istediğimiz ve elde edeceğimizle kıyaslanamaz. İngiltere İşçi Partisi seçime katılan 4 parti arasında tek yanlı nükleer silahsızlanmaya taraftar olan tek partidir. Şimdi bütün engeller kaldırılmalı, gerekli her tür harcamadan, masraftan kaçınmamalı. Gerekiyorsa yanlış bilgiler sızdırılmalı, propaganda yapılmalı ve İngiliz kararsız seçmenlerin %10'u oyunu değiştirmeye ikna edilmeli. İşçi oyunun barış oyu olduğuna inanmalı. Genel sekreter son 8 yıldır gösterdiğimiz, sizin de değindiğiniz bu çabalar başarılı oldu mu diye sordu. Sovyet liderinin ruhsal durumunu hemen kavrayıp başını iki yana salladı. Genel sekreter bu hareketi gördü, konuşmasını sürdürdü. 8 yıldır Batı Avrupa ülkeleri halkının bu konuda hükümetlerine olan güvenini sarsmaya uğraşıyoruz. Bugün artık tek yanlı silahsızlanma görüşünü savunanlar şu ya da bu şekilde dostlarımızın kontrolüne girmiş, bizim yararımıza çalışır durumdalar. Kampanya sempati ve etki açısından çok başarılı oldu ama... Genel sekreter birden iki avucunu tekerlekli sandalyesinin kol yerlerine şaplattı. Genellikle pek soğukkanlı olan birinden böyle şiddet dolu bir hareket oradakileri fena etkiledi. ''Hiçbir şey değişmiş değil!'' diye bağırdı genel sekreter. Sonra sesi yine eski tonuna döndü. 5 yıl önce merkez komitedeki tüm uzmanlarımız, ayrıca üniversiteler ve KGB analitik etüt grupları bize, politbüroya, tek yanlı silahsızlanma akımlarının çok güçlü olduğunu, başarıya ulaşacaklarını söylemişlerdi. Biz de inandık. Oysa yanıldık. Propagandamız bizi yeterince uzun süre direnirsek, Batı Avrupa hükümetlerinin parayla yaptırdığımız ya da desteklediğimiz o koca barış gösterilerine teslim olacaklarına inandırmıştı. Pershing ve Cruise füzelerini istemeyecekti, reddedecekti Avrupa. Ama kabullendiler. Bize de geri çekilmek düştü. Philby başını salladı, pek alçak gönüllü bir havaya girmişti. 1983 yılında kendini Rizigo'ya atmış, bir rapor yazıp Batı'daki barış kampanyasının pek gösterişli ve gürültülü olmakla birlikte hiçbir ülkedeki seçim sonucunu etkilemeyeceğini, hiçbir hükümetin görüşünü de değiştiremeyeceğini ileri sürmüştü. İşte haklı çıkmıştı. Görünüşe göre rastlantılar hep onun çıkarınaydı. ''Yankılar hala devam ediyor,'' dedi genel sekreter. ''Şimdi de siz bana yine aynı şeyi öneriyorsunuz.'' ''Yoldaş Albay Philby, İngiltere'nin son seçim nabız yoklaması ne durumda?'' ''Pek iyi değil korkarım,'' dedi Philby. ''Son yoklama İngiliz halkının %20'sinin tek yanlı nükleer silahsızlanmayı desteklediğini gösteriyordu. Ama bu bile biraz akıl karıştırıcı. İşçi Partisi'nin asıl destekçisi olan işçi sınıfı arasında bu oran daha düşük.'' Üzücü bir gerçektir ama Sayın Genel Sekreter, İngiltere'nin işçi sınıfı dünyanın en muhafazakar emekçi sınıfıdır. Ayrıca incelemelere göre en yurtsever topluluktur. Ama gelenekçi biçimde Falkland olayında sendikacılar bile kurallara boş verdi. Gemileri denize hazırlamak için gece gündüz çalıştılar. Korkarım gerçekçi olmamız gerekirse İngiliz işçisinin bizi kendinden yana görmesi sağlanamamıştır. Emekçi kendi çıkarının İngiltere'nin zayıflamasına bağlı olduğunu da anlayamamıştır. Şimdi bu düşüncelerini değiştirmesi için de bir neden yoktur. Katı gerçek, dedi genel sekreter. Ben bu komiteden katı gerçeği görüp dikkate almasını bekliyorum. Birkaç dakika sustu. Gidin yoldaşlar, gidip tekrar çalışın ve bana bir plan getirin. Etkin bir önlem. Sözünü ettiğiniz yaygın korkuyu güçlendirecek bir şey. Her aklı başında insanın bu nükleer silahları topraklarından def edebilmek için oyunu İşçi Partisi'ne vermesini sağlayabilecek bir şey. Onlar çıktıktan sonra ihtiyar Rus ayağa kalktı, bastonuna dayanarak pencereye yürüyüp baktı. Selefi henüz gömülmeden bu görevi devraldığında süresi dolmadan 5 şeyi gerçekleştirmeye ahdetmişti. Besin maddeleri üretimini artıran ve düzenli dağıtımını sağlayan adam diye hatırlatmak istiyordu. Tüketim mallarını miktar ve kalite olarak 2 katına yükselten, bu yetersiz sanayiyi büyük bir hamleyle kurtaran adam olmak istiyordu. Parti disiplinini her kademede daha sıkı hale getiren adam olmak istiyordu. Ülkenin can damarını kemiren yozlaşma ve ahlaksızlığı, rüşveti önleyen adam olmak istiyordu. Ve son olarak da ülkesinin düşmanları karşısında insan gücü ve silah bakımından kesin üstünlüğü sağlayan adam olmak istiyordu. Aradan 4 yıl geçtiğinde bunların hepsinde başarısızlığa uğradığını görmüş, anlamıştı. İhtiyardı, hastaydı, sürenin bitmekte olduğunu biliyordu. Her zaman için uygulamacı ve gerçekçi bir insan olmasıyla övünmüştü. Tabii Marksist inanç çerçevesinde. Ama böyle kişilerin bile hayalleri olurdu. Yaşlıların da bir tür gururları olurdu. Onunkiler basitti. Dev bir zafer istiyordu. Yalnızca kendine ait bir zafer. O soğuk kış gecesinde bunu ne kadar çok istediğini bir tek kendisi biliyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 109.